Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi alanında kritik parçaların malzeme teknolojilerini, üretim teknolojilerini ele alıyoruz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Faruk Mert. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sayın Mert, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Adem Bey, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün inşallah savunma sanayi alanında keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz.
İnşallah efendim.
1982 yılında İzmir'de doğdum. İlk, orta ve lise meslek lisesi öğrenimimi İzmir'de tamamladım. Evet. Meslek lisesine özellikle önemini belirtmek istiyorum. Çünkü meslek lisesi mezun olduğum için de gerçekten bu konuda onur ve gurur duyuyorum.
Evet.
Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde o zamanki ismiyle Teknik Eğitim Fakültesi geçen ve Kalıpçılık Öğretmenliği bölümü olan bölüme birincilikle girdim ve birincilikle mezun oldum. 2004 yılında tamamladım. Ardından hemen hem yüksek lisansa hem de özel sektörde işe başladım. 5
evet.
yıllık bir özel sektör deneyimi sonrasında da Gazi Üniversitesi'nde akademik kariyerime başladım. Orada araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Doktoram sırasında da kazandığım burs ile Almanya'da Hamburg'da bir araştırma merkezinde 1 yıl süreyle çalışmalarımı yaptım. Evet. Doktora çalışmamda savunma ve havacılık alanında kullanılan hafif metallerden olan magnezyum alaşımlarının geliştirilmesi ve döküm prosesi üzerine çalıştım. 2013 yılında doktoramı tamamladım ve 2014 yılında da Sanayi Bakanlığımızın verdiği bir destek ile bir teknoloji şirketini kurdum.
Evet.
Yine magnezyum alaşımlarının geliştirilmesi üzerine. 2019 yılında da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesine katıldım. Yaklaşık 10 yıldır savunma ve medikal sanayi sektöründe ürün tasarımı, ürün geliştirme, proses planlama, yerleştirme ve prototip üretim çalışmaları gibi çalışmalarda bulunuyorum. Bu alanda akademik çalışmalarım, savunma sanayi ve kamu destekli projelerim, ulusal ve uluslararası patentlerim bulunmaktadır.
Evet.
Evli ve iki çocuk babasıyım. Şimdi Almanya'da doktoram çalışmam esnasında oradaki danışmanım bana ufkumu açmamda çok yardımcı oldu. Gerçekten Dr. Norbert Hort'a buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve Almanya'da bana kalma ve çalışma teklifinde bulundu. Fakat o zaman evliydim ve şöyle bir düşündüm kendimce. Ya beni yetiştiren bir ailem var.
Evet.
30'lu yaşlarıma kadar yetiştiren, emek veren bir devletim var. Ve milletime karşı da bir sorumluluğum var. Bütün bunları üste koyduğumda geri dönme kararı aldım. Bunu konuda hiçbir pişmanlığım yok. Aksine iyi kilerim var. İyi ki dönmüşüm diyorum. Gerçekten döndükten sonra elde ettiğim başarılar, elde ettiğim kazanımlar, bugün o tarafta elde edemeyeceğim şeylerin bana nasip olmasını sağladı. Günümüzde savunma sanayisi de stratejik bir konu. Ülkelerin milli bir, önemli bir konusu. Bu alanda kritik çalışmalar yapılmakta. İnsanlığın varoluşundan bu yana da yeme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar için önce taarruz sonra da savunma politikaları her zaman geliştirilmiştir. Ülkeler bu anlamda hem kendini koruma hem de dış tehlikelere karşı savunma için savunmaya oldukça önem vermektedir ve bu konuda çok ciddi bütçeler harcamaktadır.
Evet.
Savunma sanayisi teknoloji tarihinde de teknolojinin gelişmesinde de çok önemli bir yere sahiptir. İnternetin icadını bununla ilgili bir örnek olarak verebiliriz.
Evet, yani oradaki alanda geliştirilen teknolojiyle sonra toplumun faydasını sunan
evet.
bir hizmet olarak.
Aynen.
Efendim, az önce meslek liselerine bir atıfta bulundunuz. Çok önemli olduğunu söylediniz. Bunu biraz açar mısınız?
Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ben 96 yılında meslek lisesine başladım ve 2000 yılında bitirdim. Teknik lise mezunuyum. Almanya'da çalıştığım esnada da gördüm. Meslek yapma diye Almanlar çok buna şey yapıyor, değiniyor. Böyle bir terim kullanıyorlar. Türkler de bunu aynı şekilde kullanıyor. Şimdi 13-14 yaşlarda insanların el becerileri, yeteneği, yatkınlığıyla beraber bir mesleğe yönelmeleri sağlanıyor. Ben de 14 yaşında meslek lisesine başladım. Evet. Meslek lisesinde bir usta çırak ilişkisiyle öğrencilerin meslek hayatına atılması ve bu şekilde kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Ben okuduğum meslek lisesi o zaman Türkiye'nin en iyi 3. meslek lisesiydi. Gerçekten aldığımız temel mesleki beceriler, bununla beraber meslek etiği, bugün hala 41 yaşındayım, hala bunları kullanıyorum. Yani öğrencilerimiz gerçekten ortaokuldan sonra ne yapacağım diye bir soru işaretleri kafasında oluyor. Bence yani ebeveynlerin bir meslek lisesine gidip benim oğlum hangi mesleğe yatkın, ne yapabilir? Bu konuda bir danışmanlık alabilirler. Hatta çocuklarını biraz izlerlerse, hani belki bir elektronik aleti parçalayıp kurcalayıp bunu tekrar toplamayı çok seviyorlardır. Belki evet. Bir mekanik sistemi elindeki parçalardan oluşturup çalıştırmayı seviyorlardır. Bu nedenle çocuklarımızı daha küçük yaşlardayken mesleğe yönlendirmelerinde çok büyük fayda var.
Burada da kendi karakterine göre, yatkınlığına göre.
Yatkınlığına göre. Bununla beraber de ülkemizin bu alanda da çok büyük açığı var. Bugün endüstride birçok firmayı, irili ufaklı, küçükten büyüğe kadar gittiğinizde herkesin ara eleman, ara eleman dediği, bağıra bağıra söylediği sıkıntılardan bahsediliyor. Yani meslek lisesi veya meslek okullarından mezun kişilerin artık endüstride çok çok çok büyük öneme, büyük derecede ihtiyacı var. Endüstrimizin. Bu noktada da dediğim gibi meslek liselerinde yetişmiş kalifiye elemanlar endüstrideki bu açığı önemli derece tamamlayacaktır. Bir kaynakçının, bir torna tezgah operatörünün, bir CNC tezgah operatörünün, bir montaj operatörünün çok ciddi anlamda yeri var endüstride. Evet. Bu konuda da ihtiyaçlarımız her geçen gün artıyor. Çünkü millileşme çalışmaları kapsamında da her geçen gün ülkemizin ürettiği yerli ürünlerin sayısı artmaktadır.
Evet, nitelikli personel noktasında meslek liseleri oradaki o boşluğu çok iyi doldurabilir şu anda pozisyonu.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü mesleki eğitim 18 yaşından sonra veya 22 yaşından sonra başlarsa biraz eğilmek, yani ağaç yaşken eğilir derler ya, evet. Biraz zorlaşıyor. O yüzden 14 yaşlarda başlamak çok daha kıymetli.
Sayın Mert, savunma sanayi alanında çokça kullanmış olduğumuz bir kelime var, kritik parça. Hatta zaman zaman da başarı ölçütümüzü buna oturtuyoruz. Bu parçaları ürettikçe başarılı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu konuda kritik parça dediğimiz konu nedir efendim? Bunu açabilir misiniz?
Evet, teşekkür ederim. Savunma sanayide kritik parça gerçekten son günlerde, son zamanlarda çok kullandığımız bir terim. Aslında kritik parça teknolojisi çok yüksek, bulunduğu yerde kritik bir öneme sahip, üretilmesi ve satılması tamamen devlet izinlerine bağlı komponentler demek. Evet. Bileşenler demek. Bu kritik parçalar geleneksel üretim tekniklerinden ziyade gelişmiş teknolojilerin kullanmasıyla, yüksek teknolojinin işin içine konulması ve yüksek bilgi birikimi sahip personelin işin içine girmesiyle elde edilen parçalar. Yani burada özellikle uçakta, savaş uçağında yüksek sıcaklıkta çalışan, yüksek basınçta çalışan parçaların kritik parça olduğunu nitelendiriyoruz biz. Evet. Ülkemizde de bu alanda 2007 yılının başında geliştirmeye başlayan tek kristalli döküm teknolojisini örnek verebiliriz. Bu tek kristalli döküm teknolojisiyle turbojet motorlarında kullanılan kanatçıkların üretimi yapılmaya başlanmıştır. 2021 yılında TEİ ve TÜBİTAK MAM işbirliğiyle tamamlanan projede TEİ TS1400 jet motorunda kullanılan ilk set kanatçıklar nikel bazlı süper alaşımlardan tek kristal döküm yöntemiyle üretilmiştir. Peki tek kristal ne? Tek kristal malzemenin kristal yapısındaki yapıların küp şeklinde birbirinin ardı sıra dizilerek tek bir kristal gibi davranması prensibine dayanıyor. Bu olağanüstü bir şey. Bunu yapmak da çok zor gerçekten. Üstün özelliği nedir? Malzemenin bir tarafını sıcaklığa, bir tarafını soğuğa maruz tuttuğunuzda malzemede hiçbir deformasyon yaşanmıyor.
Evet.
Yani bu geleneksel bir malzemeyi ürettiğinizde kristal yapısı tek kristal olmadığı için, çok kristal yapıda olduğu için bir tarafının ısıtıldığında ve bir tarafının soğutulduğunda malzemenin deformasyona uğradığını, şekil değiştirdiğini görürsünüz. Fakat tek kristal yapılı malzemelerde bu yok denecek kadar azdır.
Bunu yaparak, biz bu eşiği aşarak, bu teknolojik eşiği aşarak neyin önünü açmış olduk? Yani teknolojimizi mi geliştirdik, yoksa bir milli motor sürecindeki yapılabilir en son teknoloji mi yaptık? Evet. Bunu anlatabilir misiniz?
Çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten öyle. Milli motorumuzu, milli savaş uçağımızda kullanacak motorları ve diğer uçaklarımızda kullanacak motorları geliştirmede önemli bir kurum. TEİ bu noktada özellikle bir turbojet motorundaki önemli bir komponent olan kanatçıkların üretimi konusunda dışa bağımlıydık. Ve bu konuda geliştirilen bu teknolojiyle, tek kristalli döküm teknolojisiyle artık bunu yerli halde de üretecek bir duruma geldik. Dolayısıyla Gökbey
helikopter... Daha önce bunları biz dışarıdan
alıyorduk. Daha önce biz bunları dışarıdan alıyorduk maalesef. Dışarıya bağımlıydık bu konuda. Gökbey helikopteri milli muharip uçağında da bu teknolojinin kullanımının yakın zamanda şahidi olacağız. Göreceğiz hepimiz.
Ki bunu yakın zamanda da zaten uçuşunu gerçekleştirdi.
Evet, evet. Bu teknolojiyi de dünyada üretebilen 5 ülkeden biri konumuna geldik. Bu da çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayrıca savunma sanayi ve havacılıkta önemli bir yere sahip olan hafifletme çalışmaları da çok önemli. Örneğin savunma sanayinde en çok kullanılan alüminyum malzemeler kadar dayanıklı olan magnezyum alaşımları önemli bir yere sahip.
Sizin de çalışma alanınız.
Evet, benim de çalışma alanım, doktoramda. Evet. Teşekkür ederim. Bu malzeme alüminyum kadar dayanıklı ama alüminyumdan da 1/3 hafif. Dolayısıyla yani bir uçağın daha uzak menzillere uçmasını sağlıyor hafifletildiği vakit.
Evet.
Şu anda bu malzemelerin de havacılıkta kullanmasını engelleyen faktörlerden birisi yanma, tutuşma. Yapılan çalışmalar, akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar 900 dereceye kadar dayanabilen magnezyum alaşımlarının geliştirmesini sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da inşallah ülkemizde buna dair örnekleri göreceğiz.
Evet, bu tür ürünlerin arttığını göreceğiz.
Evet.
Ki az önce dediğiniz gibi milli uçağımızın motorunda kullanılacak olan o sıcak bölgelerde kullanılabilecek malzeme diyebilir miyiz?
1400 santigrat, bakın o kanatçıklar tek kristalli süper nikel süper alaşımla üretilen malzemeler 1400 santigrat derecede yaklaşık 200-250 bar basınçta kendi ilk şeklini muhafaza edebilen komponentler olacak. Yani bu o sıcaklık ve o yükseklikte yani mühendisliğin artık sınırlarının zorlandığı noktalarda oldukça büyük öneme sahip parçalar ve bu şekilde üretilmesi ülkemiz adına gerçekten çok gurur verici.
Evet, ki aynı zamanda da art yakıcılı motorlarda da o ikinci yanmanın gerçekleştiği, yani ses hızına ulaşabilecek o ikinci yanmanın, ki özellikle yine az önce de ismini zikrettiğimiz T'nin de artık bu süreci bitirdiğini görüyoruz, duyuyoruz haberlerden. Orada da magnezyumlu alaşımlı sistemlerin kullanılabileceğini görebiliyor muyuz?
O magnezyum alaşımları o sıcaklıklara çok fazla şu an dayanmıyor. Fakat uçağın iç komponentlerinde, yapısal parçalarında biz bunları kullanabileceğiz. Fakat nikel bazlı süper alaşımları daha çok daha yüksek sıcaklık ve basıncın olduğu yerlerde kullanacağız.
Evet.
Magnezyum alaşımlı parçalar ise hafifletmenin önemli olduğu kısımlarda ve yapısal parçalarda göreceğiz inşallah.
Anladım. Maliyet etkenliği oluşması noktasında.
Maliyet etken.
Daha böyle biraz da motorun içerisindeki malzemeleri de kullanacağını anlıyoruz. Efendim tabii burada da malzeme teknolojilerinden bahsediyoruz aynı zamanda. Daha farklı çeşitli, daha çeşitli malzeme teknolojilerimiz var mıdır ülkemizde?
Var. Şimdi Adem Bey, malzeme teknolojisi aslında üretim teknolojisinden önce geliyor. Yeryüzünde bilim dünyasında önce malzeme sonra üretim teknolojisi geliştirme süreçleri izlenir. Evet. Bu kural dünyanın her yerinde geçerlidir. Yani dünyanın neresine gitseniz yapılan çalışmalara baktığınızda önce bir malzeme geliştirme. Yani varsa bir mühendislik sorunu, bu mühendislik sorununa istinaden aşılması için bu problemin hangi malzeme ve bu malzemenin hangi özelliği geliştirmeli ki bu mühendislik sorunun önüne geçilmeli?
Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir şey üretmeden önce, üretim teknolojisini geliştirmeden önce neyi üreteceğimizi, neyle yapacağımızı bilerek hareket etmemiz
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle. Yani malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bakarak bu malzemenin hangi özelliği bizim işimize yarar, neyi üreteceğiz burada, bu öne çıkıyor. Tabii şeyden sonra, malzeme geliştirmeden sonra da artık üretim teknolojisine geçiliyor. Dolayısıyla malzeme bilimi bu alanla ilgileniyor. Özellikle kritik parçaların operasyon görevine göre yüksek sıcaklık, yüksek basınç, yüksek korozyon ve yüksek yorulma direnci gibi özelliklerin sağlanması önemli kritik parçalarda. Bu da işte geliştirilen malzemeler sayesinde oluyor. Az önce nikel bazlı süper alaşımdan bahsettiğimiz gibi.
Evet.
Ülkemizde bu anlamda önemli çalışmalara imza atılmaktadır. Özellikle savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu malzemelerin geliştirilmesinde Şu an çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Eskişehir, Kütahya ve Konya illerinde cevherden çıkarılan malzemeler artık alaşımlamaya dönüştürülmekte ve buradan da kritik parçaların üretilmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Özellikle alüminyum ve magnezyum alaşımları bu bölgeden çıkarılarak, bu bölgede yataklardan çıkarılarak savunma sanayinde kullanılacak alaşım haline getirilmektedir.
Evet, ki son dönemde de bor karbür gibi
evet, şimdi ona değinecektim evet. Tam. Çok teşekkür ederim. Özellikle bir de bor rezervlerimizden ve bor karbürden bahsetmek istiyorum. Ülkemiz dünyadaki bor rezervinin %70'ine sahip. Bu çok çok önemli bir kazanım. Çok çok önemli bir pay. Bor katkılı malzeme geliştirme çalışmalarında önemli bir noktaya geldik. Bu konuda da hem akademik çalışmalar hem yerleştirme çalışmaları oldukça ileri safhaya gitti. Geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanımız tarafından Bandırma'da açılan bor karbür tesisleri bu alanda önemli gelişmelerden biridir. Yeryüzünde elmas ve kübik bor nitritten sonra en sert malzeme olan bor karbürler özellikle zırh ve hava araçlarının aşınma ve yüksek sıcaklığa dayanması gereken yerlerde kullanılmaktadır. Bu malzemelerin yerli olarak üretilmesi dışa bağımlılığı azaltarak savunma sanayimizde önemli bir boşluğu dolduracaktır. Dünyada bor karbür üretimi yapabilen birkaç ülke arasında girmiş olduk bu sayede. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de artık bor karbürün kullanıldığı ürünleri göreceğiz. İşte zırh malzemelerini göreceğiz. Kaplama malzemelerini göreceğiz.
Ki tek başına kullanılmıyor değil mi hocam?
Evet, katkı malzemesi olarak kullanılıyor. Bu katkı malzemesi malzemeye olağanüstü üstün dayanım özellikleri sağlıyor. Özellikle aşınma, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık gibi özellikleri katıyor. Dediğim gibi bor karbür tesisleri ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurdu. Bu konuda da yerli sanayi ve yan sanayimizin desteğiyle savunma sanayinde çok ciddi ürünlerin geliştirmesini göreceğiz inşallah.
Evet.
Bundan başka savunma ve medikal alanda önemli bir yere sahip olan yine geçtiğimiz aylarda tesisleri açılan nadir toprak elementleri de artık ülkemizde üretilmektedir. Malzeme üretiminde ağırlıkça kullanım miktarlarının az olmasına karşın malzemeye kazandırdığı üst düzey mekanik, manyetik, elektrik ve optik özellikler nedeniyle de nadir toprak elementleri malzemenin vitamini, tohumu olarak nitelendirilmektedir.
Evet.
Dünyada Çin'den sonra en büyük rezerve yine ülkemiz sahip bu konuda. Çin yaklaşık 800 milyon ton, Türkiye'de ise 694 milyon ton bir rezerv keşfedilmiştir. Bu konuda da yine ülkemizin güzide kurumlarından Etimaden önemli çalışmalar yapmaktadır. Eskişehir Beylikova'da açılan tesis sayesinde bu konuda da dışa bağımlı ortadan kaldırıyoruz. Yakın gelecekte bu alanda dünyayı domine eden bir ülke konumunda da olacağız inşallah. Bunu birlikte göreceğiz. Evet.
Anladığım kadarıyla hep söylediğimiz bir söz var, işte ülkemiz yeraltı kaynaklarıyla zengin bir ülkenin artık bunun ifadesi mi oluyor? Bunları keşfederek, işleyerek de kullanılması mı?
Kesinlikle. Yani sadece cevhere sahip olmak değil, bu cevheri alıp Cumhurbaşkanımızın tabiriyle de mücevhere dönüştürmek lazım.
Evet.
Biz işte artık o konuma geldik. Cevherleri artık daha katma değerli malzemelere dönüştürerek bir mücevher haline getiriyoruz.
Evet, işleyerek.
Bunu işleyerek bu hale getiriyoruz. Ülkemizde gerçekten bu konuda önemli yetkin bilim insanları, yetişmiş insan gücü
evet.
ve bununla beraber de üstün teknolojilere sahip firmalarımız var. Dediğim gibi bu nadir toprak elementlerinin kullanmasıyla beraber ülkemizde yeni malzemeler, yeni komponentler, yeni ürünler, yeni üretim teknolojileri geliştirilecektir.
Üretim teknolojisi demişken hocam, üretim teknolojilerinde ne durumdayız ülke olarak?
Evet, üretim teknolojisi dediğim gibi az önce bahsettim. Hani malzeme bilimiyle beraber gelişiyor. Ülkemiz bu alanda önemli kabiliyetlere sahip. Yani bugün Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana sanayimiz önemli bir gelişme yaşadı. Tabii endüstrideki sanayi devrimle beraber ülkemiz de önemli devrimler yaşadı. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra tarım kökenli bir endüstri oluştu. Daha sonra da otomotiv teknolojisinin gelişmesiyle beraber otomotiv sanayimiz evet. önemli derecede gelişti. Bu konuda gerçekten kabiliyetlerimiz çok yüksek. Bugün Bursa'da otomotiv sanayisi dünyaya ihraç eden ürünler çıkarıyor. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle de %80 üzerine çıkmış bir savunma sanayimiz var. Savunma sanayimizde de önemli kabiliyetlere sahibiz. Zaten yerleşmedeki en büyük katkı onlardan geldi. Evet. Yani %80 üzerine çıkmasındaki en önemli etmen üretim kabiliyetlerimizdir.
Evet, ki burada da iradeyi koydukları zaman ortaya ne sonuçlar alacağını da hepimiz evet. şahit olduk.
Evet, evet. Ülkemiz hali hazırda yerli helikopter, Atak, Gökbey, yerli İHA, SİHA, yerli eğitim uçağı, yerli uydu gibi birçok savunma ürününü üretebilmektedir.
Evet.
Bu alanda yetişmiş insan kaynağımız en önemli gücümüz. Askeri ve savunma sanayi denildiğinde milli ve manevi duygularını daha da ön plana koyarak gecesini gündüze katan Türk sanayisinin işçisinden patronuna kadar her bir üreyi üretime sağladığı katkı ile önemli hizmetler sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir.
Evet.
Ben bunu endüstriye çıktığımda çok yakın olarak endüstriyle çalışıyorum. Endüstride görüyorum. Yani ne zamanki bir milli muharip uçağı desek insanların gözünden farklı bir ışıltı evet. görüyorsunuz. Yani bir duygulanma, milli duyguyu hissedebiliyorsunuz onda. Dolayısıyla hani ben ne yapabilirim bunun için diye bize sorular soruyorlar. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye mutlaka bizden bir destek istiyorlar. Biz de gerçekten o şeyi görünce, onlardaki o hissiyatı görünce gerçekten çok fazlasıyla gururlanıyoruz.
Evet, son dönemde de şöyle biz de şahit oluyoruz. Özellikle ticaretle uğraşan işte iş adamlarımız diyelim. Farklı alanlarda ticaret yapıp para kazanmak imkanları varken savunma sanayide bu yaşanan teknolojik hamlelerde kendileri de yer almak için aslında bir taraftan da bu tarafa kaymış gibi bir durumları var. Özellikle işte bir şey üretmek, milli bir süreçte yer edinebilmek gibi bir kaygıları da oluştuğunu görüyoruz iş adamlarımızın.
Doğru, doğru Adem Bey. Gerçek dediğiniz gibi işi insanlarımızda görüyoruz ki hani yerli ve milli ne üretebiliriz? Yani ülkemizin ithal ettiği ama dışa bağımlı olduğu ürünleri biz yerli olarak geliştirebilir miyiz çabasını görüyorum ben de. Bu noktada örnek veriyorum, bir mobilya sektöründe ahşap üreten bir kişinin, ahşap malzeme üreten bir kişinin, yani uçağın içinde, bir yolcu uçağından bahsediyorum tabii.
Evet.
Yani kullanacak bir ahşap malzeme varsa bu konuda ne yapabilirim? Bunun derdine düştüğünü görüyoruz. Veya örnek veriyorum herhangi bir vida, civata, bir yapı elemanın, yapı bağlantı elemanının üretilmesinde görev alan kişinin uçakta kullanılan yapısal bağlantı elemanlarının üretimiyle ilgili bir çabaya girdiğini ne şahitlik ettik. Bunlar önemli gelişmeler.
Evet.
Dünyada da zaten her zaman savunma sanayi diğer teknolojilerin gelişmesine vesile olmuştur.
Evet, bu da üretim teknolojisinin rekabetini arttırmıştır. Daha iyi teknolojilerle üretebilmenin önünü açmıştır, değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Hep zaten bu çaba bunun için. Yani
evet.
daha iyisini üretmek, daha uygun fiyatı üretmek, daha hızlı üretebilmek. Hep bunun çabası olmuştur. Ama ülkemizde de yine tabii kritik teknolojilerde, kritik üretim teknolojilerinde bir mesafe alması için çalışmalar devam ediyor. Bunun sonu yok tabii. Hani dünyada her zaman yeni üretim teknolojileri çıkıyor, yeni malzemeler
evet.
çıkıyor. Yeni malzeme çıktıkça bunu nasıl üretebiliriz? Bunun peşine düşülüyor. Mesela savunma sanayinde çokça kullanılan titanyum ulaşımlarının difüzyon kaynağı ile beraber süper plastik şekillendirmesi üzerine bir çalışmamız oldu. Geçen yıl içerisinde bu çalışmayı tamamladık. Ülkemizde ilk defa gerçekleştirdik. Bu üretim tekniği sayesinde uçağın titanyum ulaşımından üretilen kanat içerisindeki parçaların %50 daha hafif üretilmesi sağlanacak. Ülkemizde
evet.
ilk defa geliştirildi bu çalışma ve ben de içerisinde yer aldım. Ve bu önemli bir çalışma. TAİ tarafında da önemli bir projeye imza atmış olduk. Dediğim gibi bu sayede uçağın içerisindeki komponentlerin daha hafif olması sağlanacak. Fakat mukavemet ve maliyet mukavemet özellikleri düşmeden.
Evet.
Ayrıca alüminyum ve magnezyum ulaşımlarının yarı katı şekillendirmesi de çok önemli bir üretim tekniği. Bu üretim teknolojisi sayesinde daha dayanıklı ve hafif yapısal komponentler üretmek mümkün olacaktır. Özellikle insansız hava araçlarında bu üretim teknolojisinden faydalanmak önemli bir gelişme. Çünkü insansız hava araçlarında havada kalma süresi veya faydalı yük taşıma önemli bir kriter. Dolayısıyla siz bir aracı, uçan aracı ne kadar hafif yapabilirseniz taşıdığı faydalı yük veya havada kalma süresi o kadar artacaktır.
Evet.
Ama tabii burada mukavemetten ödün vermemeniz gerekiyor. Yani taşıma esnasında o yükü taşıyabilecek kollarının mukavemeti olması, dayanımı olması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda da bu teknolojiyle alakalı üretilen parçaları göreceğiz. Sanayimizde şu an bununla ilgili bazı girişimler var. Evet. Yakından takip ediyoruz. Bunları da önümüzdeki yıllarda göreceğiz inşallah.
Evet, böylelikle de milli ve yerli teknolojik adımlarımızda bu tür üretim teknolojileri geliştikçe bağımlılığımızı en aza indirmeye müsait bir olanak sağlamış oluyor.
Kesinlikle. Hem en aza indireceğiz, hem yeni teknolojinin geliştirilmesine de bir olanak sağlayacağız, bir kapı açacağız. Dolayısıyla yani sadece dediğim gibi dışa bağımlılık değil, dünyayı da domine eden bir konuma gelmiş olacağız. Çünkü bugün dünyada sanayi ve teknolojide ilerlemiş ülkelere baktığınızda eğer ki stratejik bir ürünse, kritik bir parçaysa her zaman size bir şart koyarak bu ürünü satar. Evet. Ve bu da sizin göbek bağınızın oluşmasına neden olur. Mutlaka o ülkeyle bir noktada siyasi veya ekonomik bir göbek bağınızın oluşmasını
şartlar üzerine bir ticaret
yapılır. Dolayısıyla ne kadar dışa bağımlı olmadan hareket ederseniz o kadar özgür olursunuz, o kadar güçlü olursunuz.
Tabii biz az önce güzel bir konuya değindiniz hocam. Biz hep bu konuyu işte yerli ve milli olarak bakıyoruz. Hep bu perspektiften incelemeye çalışıyoruz ama dediğiniz gibi yani bu teknolojiler bir domine olma, yani dünyayı yönlendirebilme gibi bir şeyi de açıyor bize.
Evet.
Bunu bir açar mısınız hocam?
Şimdi dünyada her zaman bilim ve teknolojiyle ilerleyen ülkeler yeni ürünlerin geliştirmesini sağlamıştır. Bugün dünyaya baktığınızda Amerika, Çin, Japonya, Almanya yenilikçi ürünlerin geliştirmesinde, inovatif ürünlerin çıkmasında hep önce olmuşlardır.
Evet.
Bu ülkelere baktığınızda öncelikle yaptıkları şey insana yatırım, yani eğitim. Yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesinde her zaman yüksek öğrenim düzeyine sahip, bu yüksek lisans, doktora ve daha üstü öğrenim düzeyine sahip ve yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hep üretim yapıldığında yüksek teknoloji ürünlerin çıktığını görmüşüzdür.
Evet.
Şimdi bu kapsamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde bizlerin mutlaka bu çalışmaları üniversitelerle birlikte yürütmemiz gerekiyor. Buradaki insan kaynağını endüstriyle ne kadar birleştirirsek kesinlikle doğru yolda ilerleriz. Fakat ülkemizdeki bazı şeylere baktığımızda, mevzuattaki sıkıntılara baktığımızda hani endüstriyle üniversitelerin çok örtüşemediğini görüyoruz. Fakat bununla ilgili de inşallah önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemelerle yeni çalışmalar yapılacak ve bu noktada daha çok üniversite hocasının, akademisyenin sanayi ile ilişkili olarak yeni ürünlerin üretilmesinde görev alacağını göreceğiz.
Evet.
Ve bu şekilde yerli ve milli çalışmalarda daha çok bilim insanının, daha çok yetişmiş insan kaynağının sanayide yer alacağını göreceğiz. Ki bununla ilgili de yine YÖK yaptığı çalışma kapsamında doktoralı sanayi personelinin üniversitedeki doktoralı personelin de sanayide çalışmasına müsaade eden çalışmalar yapmaktadır.
Evet. Ki teknoloji transferinin de önünü açsın bu noktada, bu tür teşviklerle diyelim, bu tür yasal mevzuatsal düzenlemelerle.
Kesinlikle Adem Bey. Yani çünkü üniversitelerde üretilen bilginin eğer ki sanayiye aktarılmaması durumunda bu bilgi sadece kitaplarda, makalelerde kalıyor. Dolayısıyla endüstriye aktarılmadığı vakit sadece orada birkaç sayfadan oluşan bir yayın olarak kalıyor, tez olarak kalıyor. Ama bunun sanayide işler hale gelmesi önemli gelişmeleri sağlıyor ve bununla beraber de katma değerli ürünlerin çıkmasını sağlamış oluyor.
Ülkemize de bir katma değeri, o bilginin ülkemize katma değere dönüşmesini sağlamış oluyor.
Kesinlikle.
Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bizi dinleyen özellikle genç dinleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olur?
Şimdi efendim yıllardır gençlerimiz ile gerek okul sıralarında gerekse sanayide buluşuyoruz ve onları dinliyoruz. Bu gençlerimiz özellikle kendilerine fırsat verilmesini ve değer görülmesini çok önemsiyorlar. Savunma sanayimiz bunun için çok önemli bir alan. Yani gençlerimizin kendini ispatlayacağı önemli bir alan.
Evet.
Savunma sanayimiz de gençlerimizin temel mühendislik yeterlikleri, yabancı dil, teknoloji okul yazarlığı ve iletişim becerileri konusunda kendileri yetiştirmeleri gerekiyor. Bu alanda çalışması için bu evet. alanda kendini ispat edebilmeleri için. Ülkemiz şu anda savunma sanayinde ve sanayinin diğer alanlarında bir devrim yaşamaktadır. Yerli araç, yerli savaş uçağı, uzay çalışmaları, nükleer santral ve daha sayamadığımız birçok alanda önemli çalışmalar yapmakta ve bu alanda gençlerimizin rol aldığını görüyoruz. Bunların hepsi insan kaynağımız sayesinde olmuştur ve olacaktır. Evet. Ülkemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza açık çağrım benim. Gelin hep birlikte bu alanda önemli çalışmalara yer alarak yeni başarılara birlikte imza atalım. Bu toprakların insanın başaramayacağı bir şey yoktur. Yani ben buna inanmıyorum. Bunu geçmiş yıllarda da gördük. Şimdi de görüyoruz. Yani Nobel ödülü alan bilim insanımız da çok şükür oldu. Evet. Burada dediğim gibi bu toprakların insanın başaramayacağı bir şey yoktur.
Yoktur. Evet, yeter ki istesin.
Yeter ki istesin.
Buna teşvik ve imkan sunalım.
Evet.
Yapamayacağı iş yoktur.
Kesinlikle.
Efendim, konumuzun içerisinde de şunu gördüm. Sanki meteoroloji mühendisliği gibi böyle bir daha da böyle spesifik bir alana sokarsak sanki bunlar daha mı kıymetli olacak ileriki yıllarda?
Evet, kesinlikle. Malzeme bilimi çok önemli bir ana bilim dalı, malzeme bilimi. Çünkü kimya temelli bütün malzemelerin geliştirilmesinde, bunların ürüne dönüştürülmesinde hep malzeme bilimi rol almıştır. Çünkü bir fizik, kimya, fizik, biyoloji, matematik gibi temel bilimlerden sonra uygulamalı bilim olarak mühendislik bilimleri çıkmaktadır ortaya. Şimdi metalürji ve malzeme mühendisliği daha çok bu malzemelerin geliştirilmesinde, alaşımlanmasında, yeni malzeme üretilmesinde önemli bir bilim dalı. Metalürji ve malzeme mühendisliği son yıllarda popüler bir mühendislik oldu. Ülkemizde de özellikle ham madde konusunda dışa bağımlılık
azaldıkça
bu ana bilim dalından mezunlarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda da ülkemizde yine güzide kurumlar önemli çalışmalar yapmaktadır. Mezunlarımız önemli konumlarda çalışmaktadır, önemli işler yapmaktadır. Meteoroloji ve malzeme mühendisliği konusunda ülkemizde hala büyük çalışmalara ihtiyaç var. Bu konuda yetişen gençlerimizin bu alana yönelmesini, bu alanda lisans çalışmaları yapmasını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü malzeme teknolojisi her zaman diğer teknolojilerin önünde hareket eder. İlk önce malzeme bilimi ve teknolojisi gelişir. Daha sonra diğer teknolojiler gelişir.
Evet, az önce de dediğiniz gibi önce malzeme teknolojisi, sonra üretim teknolojisinin gelişeceğini evet. gördüğümüz gibi. Anladığım kadarıyla da son dönemlerde bu tür bölümlerin iş alanları daha da artmakta,
evet.
daha çok ihtiyaç olmaktadır.
Kesinlikle evet. artmaktadır. Bunu hem özel sektörde hem Türk Sağlık Kuvvetleri Vakfı çatısı altında çalışan şirketlerimizde, özel sektörde görmekteyiz. Bu bölüme daha çok ihtiyaç duyulmakta bu bölüm mezunlarına. İnşallah yakın gelecekte bu bölümün alt kırılımları olan nanoteknoloji mühendisliği, döküm mühendisliği gibi bilim dallarında göreceğiz.
İhtisas bölümlerde
göreceğiz.
İleride oluşacak efendim. Efendim, son olarak sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Adem
bu
Bey,
türkümüzle de bu eserimizle de kapatalım diyoruz.
Adem Bey, çok teşekkür ederim bu ince düşünceniz için. Çocukluk yıllarımda radyodan çıkmasını 4 kez de beklediğim bir şarkı vardı. Bunu sizin aracılığınız ile tüm dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Onlara armağan etmek istiyorum.
Evet.
Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım.
Çok teşekkür ederiz efendim. Bu kıymetli çalışmalarınızı, projelerinizi, düşüncelerinizi bizlerle, bizi dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
Adem Bey, ben çok teşekkür ederim. Beni davet edip bana bu imkanı sunduğunuz için, ülkemiz için yaptığınız bu önemli program için de ben de tüm TRT yöneticilerine şükranlarımı sunmak istiyorum.
Evet, sağ olun efendim temenniniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent Doktor Faruk Mert bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz icat çıkarma programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
İcat çıkarma.